Ayrım 3. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 28. 3. Başlangıçta ateş vardı. Bütün yaratıklar alev içindeymiş gibi görünüyordu. Kutsal Bahoma'yı içtik ve dünya sunak taşı üzerinde parlayan ateş gibi uhrevi ve parlak göründü. Bu Baktra'daydı ve ben 7 yaşındaydım. Dedem Zerdüşt'ün yanı başında duruyordum. Bir elimde törensel çubuk destesini tutuyor ve seyrediyordum. O korkunç gün gözlerimin önüne yeniden gelmeye başladığında kapı vuruldu. Hizmetçi hiçbir zaman evin içinde olmadığından kapının mandalını açmak Demokrit'e düştü. Gelenler sofist, Arkhelaus ve talebelerinden biri olan genç bir duvar ustasıydı. Tutuklanmış. Arkhelaus şimdiye kadar karşılaştığım en gür sesli Yunan'dı. Bu ise dünyadaki en gür ses demekti. Anaxagoras, dedi genç duvar ustası, kutsal şeylere saygısızlıktan tutuklanmış. Ve de medcilikten, diye gürledi Arkhelaus. Bir şeyler yapmalısın. Fakat, dedim, oldukça sakindim. Ben Atina'daki bir medliyim. Meclisi etkileyebilecek bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum. Bunun aksi olabilir. Ne var ki Arkhelaus başka türlü düşünüyor. Benim yetkililere giderek barış anlaşması nedeniyle büyük kralın Yunan dünyası üzerinde hiçbir emel beslemediğini söylememi istiyor. Daha da önemlisi, Atina ve Persler arasında mükemmel bir barış varken Anaxagoras medcilikten suçlu olamazdı. Bu savunmayı Arkhelaus gibi ben de biraz basit buldum. Ne yazık ki, dedim, anlaşma maddelerinin açıktan tartışılmaması anlaşma gereği. Perikles bunu tartışabilir, sesi avluda yankılandı. Evet, bunu yapabilir, dedim. Ama yapmayacaktır. Mesele çok nazik. Ayrıca anlaşma tartışılabilir olsa bile Atinalılar Anaxagoras'ı medcilikten ya da hoşlarına gitmeyen başka bir şeyden yine de suçlu bulabilir. Oldukça doğru, dedi talebe. Genç duvar ustasının ismi Sokrates. Demokrit'e göre fevkalade çirkin ve aynı ölçüde de zeki biri. Geçen yaz Demokrit'e bir lütuf olarak evin ön duvarını onartmak için onu tutmuştum. O kadar baştan sağma bir iş yapmıştı ki şimdi duvarda buz gibi soğuk rüzgarın ıslık çaldığı bir düzine çatlak var. Sonunda ön odayı tamamen terk etmek zorunda kaldım. Sokrates duvarı yeniden yapmayı teklif etti etmesine ama malasıyla duvara öyle bir dokunuyor ki kerpiçten bina kafamıza yıkılacak diye korkuyorum. Bir zanaatkar olarak gözünü dakikalarca bir duvara dikerek özel bir tür ruh dinler. Sokrates'e ruhun neler söylediğini sorduğumda sadece güler ve benim cinim bana soru sormayı sever der. Bu bana pek de tatmin edici bir ruh gibi gelmedi. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki şen ve oynak Sokrates ne bir duvar ustası ne de bir sofist olarak tatmin edici değil. Arkhelaus da muhafazakarların kişisel olarak Perikles'e saldırmaya cesaret edemediğinden kendilerini arkadaşı Anaxagoras'ı suçlayarak tatmin ettikleri konusunda benimle hemfikir. Fakat medcilik suçlamasının haksız olduğunu meclise söylemem gerektiğini belirttiğinde ona katılmadım. Beni niye dinlesinler ki diye sordum. Ayrıca esas suçlama dinsizlik suçlaması ki bundan gerçekten suçlu. Aynen senin gibi Arkhelaus. Ya da benim gibi. Halkın ve onu suçlayanların gözünde hepimiz suçluyuz. Suçlamayı kim yapmış? Koyun tüccarı Lysikles. Bu isim sanki büyük bir dalga gibi kulaklarıma çarptı. Lysikles, Tukidides'e ve muhafazakar çıkarcılara hizmet ederek servet toplamaya çalışan bayığı, işini bilen bir adam. O zaman her şey açık, dedim. Tukidides, Anaxagoras'a ve meclisteki arkadaşı Perikles'e saldıracak. Perikles, Anaxagoras'ı ve kendi yönetimini savunacak. Ya sen? Hiçbir şey yapmayacağım. Kesin kararlıydım. Benim buradaki konumum en iyimser ifadeyle oldukça nazik. Muhafazakarlar Perslerle bir başka savaş zamanının geldiğine karar verdiğinde ben idam edileceğim ve tabii ki zaman sizin politikacılardan erken davranmazsa. Kendimi acındırır tarzda öksürdüm. Sonra öksürmeyi kesemedim. Gerçekten hastayım galiba. Siz ölünce ne olur diye sordu Sokrates sertçe. Nefesim kesildi. Ciğerlerim havada olmadan önce gözlerimin önünde sonsuzluk belirdi. Bir kere, dedim, ben Atina'yı terk etmiş olacağım. Bir başka biçimde hayatını sürdüreceğini mi düşünüyorsun? Genç adam gerçekten benim ya da daha ziyade Zerdüştilerin ne düşündüğünü merak eder görünüyordu. Bizler bütün ruhların başlangıçta bilge tanrı tarafından yaratıldığına inanırız. Sırası gelince bu ruhlar bir kere, sadece bir kere doğar. Öte yandan doğuda bir ruhun doğup öldüğüne, sonra binlerce kez farklı biçimlerde tekrar tekrar doğduğuna inanırlar. Pisagor da aynı görüşe sahipti, dedi Sokrates. Arkelaus ve ben Sisam'dayken Pisagor'un en yaşlı talebelerinden birine rastladık. Pisagor'un öğretisini Mısırlardan aldığını söylemişti. Hayır dedim. Kesin konuşuyordum. Neden olduğunu bilmiyorum. Gerçekte Pisagor hakkında hiçbir şey bilmiyorum. O bunu benim de gezip dolaştığım İndus nehrinin ötesinde yaşayanlardan aldı. Arkelaus sabırsızlanıyordu. Bu çok ilgi çekici. Fakat bu dostumuzun tutuklanmış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İnsanların ölüp gideceği gerçeği de değişmiyor, dedi Sokrates soğuk biçimde. Bedenlerinde oturan akla ne olup olmadığı da büyük ilgi konusu. Ne yapacağız? Arkelaus'un gözlerinden yaşlar boşanacak gibi görünüyordu. Gençliğinde Anaksagoras'ın öğrencilerinden biriydi. Bu sorunun en son muhatabı benim, dedim. General Perikles'e git. Gittik. Evinde değil. İdari binada da yok. Aspasya'nın evine de baktık. Orada da değil. Ortadan kaybolmuş. Sonunda Arkelaus'tan kurtuldum. Bu sırada Anaksagoras zindana atılmış. Bir sonraki meclis oturumunda Tukidides tarafından yargılanacak. Sanırım kendisini Perikles savunacak. Sanırım diyorum, zira bu sabahın erken saatlerinde Sparta ordusu sınırı geçerek Atina'ya girmiş. General Perikles savaş alanında ordusuyla birlikte. İşte herkesin uzun zamandır tahmin ede geldiği savaş sonunda başlamış oldu. Atina'nın bozguna uğrayacağından oldukça eminim. Demokrit keyifsiz, ona savaşı kimin kazanacağının hiç de önemli olmadığını söylüyorum. Hayat devam edecek. Her halükarda Atina ile Sparta arasında fark yok. Her ikisi de Yunan. Demokrit bana ölümden sonra ne olacağını soran arkadaşına anlatamadıklarımı sana açıklayacağım. Bedenden sıyrılan ruh bilgi tanrıya döner. Fakat ruh önce arınma köprüsünü geçmelidir. Hayattayken hakikati izleyenler güzel düşünce ve mutluluk evine gidecektir. Batılı, yani bilge tanrının kötü olan ikiz kardeşi Ahriman'ın yolunu takip edenler batıl evine gidecek ve orada her türlü işkenceyi görecektir. Sonunda bilge tanrı kötülüğü yok ettiğinden bütün ruhlar bir olacaktır. Demokrit, bilge tanrının neden ilk önce Ahriman'ı yarattığını bilmek istiyor. Bu, dedemin ilk ve son defa cevapladığı güzel bir soru. Yaratılışı anında bilge tanrı ikizine, ne düşüncelerimiz, ne hareketlerimiz, ne vicdanlarımız, ne de ruhlarımız uyuşacak, dedi. Demokrit bunun yeterli bir cevap olmadığını söylüyor. Bense öyle olduğunu söylüyorum. Sen bunun sadece zıtlar hakkında bir ifade olduğunu söylüyorsun. Ben ise olayın bundan daha derin olduğunu söylüyorum. Sen bilge tanrının kötü kardeşi neden yarattığını açıklamadığını söylüyorsun. Çünkü aynı anda yaratılmışlar. İyi de kim yaratmış? Bu Yunan tarzınla çok sıkıcısın. Bırak da açıklayayım. Yaratılış anında sadece sonsuz zaman vardı. Sonra bilge tanrı Ahriman'a bir tuzak kurmaya karar verdi. Sonsuz zaman içerisinde uzun egemenlik devrini yaratmaya girişti. İnsanoğlu şu anda kehribar parçası içerisindeki bir sinek gibi uzun egemenlik devri içerisinde hapis. Uzun egemenlik devri sonunda bilge tanrı ikizini bozguna uğratacak ve tüm karanlık ışık tarafından yok edilecektir. Demokrit, bilge tanrının neden bu kadar sıkıntıya girdiğini öğrenmek istiyor. Neden kötülüğün yaratılmasına rıza göstermişti? Çünkü Demokrit, başka seçeneği yoktu da ondan. Bunun kimin seçimi olduğunu soruyorsun. Ben hayatımı Gosala, Buda, Konfüçyüs ve Doğu'da ve Doğu'nun doğusundaki daha birçok bilge kişiye yönelttiğim bu sorunun cevabını bulmaya adadım. Dolayısıyla rahat ol Demokrit. Derin bir hafızan var ve ona dalacağım. Bu cereyanlı odada Sparta ordusunun gelmesini beklerken başından başlayacak ve bu dünyanın ve de diğer dünyaların yaratılışı hakkında bildiklerimi sana anlatacağım. Kötülüğün neden var olup olmadığını da açıklayacağım. Büyük Kral Dara Devri 1. Başlangıçta ateş vardı. Bütün yaratıklar alev içindeymiş gibi görünüyordu. Kutsal Bağma'yı içtik ve dünya sunak taşı üzerinde parlayan ateş gibi uhrevi ve parlak göründü. Bu Baktra'daydı ve ben 7 yaşındaydım. Dedem Zerdüşt'ün yanı başında duruyordum. Bir elimde törensel çubuk destesini tutuyor ve Zerdüşt'ün sunağın üzerindeki ateşi yakışını yakından seyrediyordum. Güneş batıp sunağın üzerindeki ateş parladığında Mecusiler Zerdüşt'ün doğrudan bilge tanrı Ahura Mazda'dan aldığı ilahilerden birini söylemeye başladı. Dedem 30'undayken bilge tanrıdan kendisine insanın şimdi ve sonsuza kadar arı bir varlığa ulaşması için doğruluğu nasıl yaşayabileceğini göstermesini istemişti. İşte mucize o zaman gerçekleşti. Bilge Tanrı Zerdüşt'te göründü. Zerdüşt'te uzun egemenlik devri sona ermeden önce arınabilmesi için tam olarak ne yapması gerektiğini anlattı. Bilge Tanrı batıla kapılmazsak takip etmemiz gereken hakikat yolunu ateşle aydınlattığı için Zerdüşt ve gerçek dini izleyenler kutsal ateşi güneş almayan bir yerde yakarlar. Ateş sunağından yükselen ışığı hala görebiliyorum. Kutsal Bauman'ın içinde bulunduğu altın renkli sıra sıra dizilmiş kaseleri aydınlatıyordu. Mecusileri Bilge Tanrı'yı yüceltmek için ilahi söylerken işitebiliyorum. Ölüm kuzeyden gelerek aniden yakamıza yapıştığında ilahide ulaştıkları noktayı hala hatırlayabiliyorum. Dünyanın sonunu tasvir eden satırları okuyorduk. Bütün insanlar tek ses haline gelip yüksek sesle Bilge Tanrı'yı övecekler. O da yaratıklarının hayatına son verecek ve artık yapması gereken başka hiçbir iş kalmayacak. Haoma etkisini gösterdiği için vücudumun tam olarak ne içinde ne de dışındaydım. Sonuç olarak ne olduğunun tam olarak farkında değilim. Haoma kadehini son defa dudaklarına götürdüğünde dedemin ellerinin karakteristik titreyişini hatırlayabiliyorum. Bu benim için huşu telkin ediciydi. Zerdüş kime huşu vermezdi ki? Muazzam derecede uzun boylu olduğunu düşünüyordum. Fakat o zamanlar çocuktum. Sonraları öğrendim ki Zerdüşt orta boyluydu ve hafiften şişmandı. Ateşten yayılan ışıkta uzun beyaz sakalının kıvrımlarının altında iplik gibi göründüğünü hatırlıyorum. Yine aynı şekilde kanının erimiş altın gibi göründüğü de hatırımda. Evet, hatırlıyorum Zerdüşt'ün ateş sunağının yanında öldürülüşünü, dün gibi canlı olarak. Bu nasıl olmuştu? Baktra eyaleti imparatorluğun kuzeydoğu sınırındadır. Eyalet başşehri Baktra sadece Pers İmparatorluğu ve Hindistan arasında ortak noktada değil, aynı zamanda kuzeyli yağmacı kabileler ve kuzey denizlerine bakan eski medeniyetler arasındadır. Birkaç haftadır kuzeyli kabilelerin hareket halinde olduğu söylentileri dolaşmakla beraber Baktra'yı savunmak için hiçbir hazırlık yapılmamıştı. Halk kendini güvende hissediyordu. Zira satrapımız ya da valimiz büyük kral Dara'nın babası Histaspes'te. Baktralılar Dara'nın babasının şehrine hiçbir kabilenin saldırmaya cesaret edemeyeceğini düşünüyordu. Bu yanlış bir düşünceydi. Histaspes ve ordusunun büyük bölümü Sus yolundayken Turanlar şehre sızdı. Yağmalayamadıklarını yakıp yıktılar. Ateş sunağında Turanlar birden yanı başımızda bitene kadar hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Sarı saçları, kırmızı yüzleri ve donuk gözleriyle pek iri adamlardı. Kendilerinden geçmiş olan mecusiler sonunda onları gördüğünde çığlığı bastılar. Kaçmaya çalıştılarsa da koyun gibi doğranmaktan kurtulamadılar. Haoma kadehleri kırılıp yerlere saçıldığında altın renkli Haoma kanın daha koyun altın rengiyle karıştı. Demokrit, Haoma'nın ne olduğunu merak ediyor. En ufak bir fikrim yok. Sadece mecusilerin Haoma hazırlamalarına izin verilir ve ben de mecusi değilim. Bütün bildiğim bu kutsal, esinleyici, mistik sıvının Pers ülkesinin yüksek kesimlerinde yetişen ve bana söylendiğine göre sizin Ravent diye isimlendirdiğiniz bitkiden yapıldığıdır. Yıllar boyunca Zerdüşt'ün ölümü hakkında birçok hikaye uydurulmuştur. O eski devalara yahut kötü tanrılara karşı olduğundan bu karanlık ruhlara tapanlar Bilge Tanrı'nın elçisinin öldürülmesini bu şeytana yüklerler. Bu saçmadır. Bu kuzeyli sarışın hayvanların tek yaptığı zengin bir şehri yağmalayıp yakıp yıkmaktı. Zerdüşt'ün kim olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Törenin başında bana gösterilen yerden kıpırdayamadım. Elimde çubuk demetini tutmayı sürdürüyordum. Hala Haoma'nın verdiği trans halinde olduğumu sanıyorum. Zerdüşt'e gelince o katilleri önemsemedi. Sunağın üzerindeki alevden gözlerini ayırmayarak törene devam etti. Yerimden kıpırdayamamakla birlikte korkarım artık törenin gerektirdiği gibi ateşe bakamıyordum. Gözlerimi şaşkınlıkla çevremdeki kıyıma diktim. Yine Haoma nedeniyle olsa gerek korkmuyordum. Gerçekte yakındaki evlerin sarı ateşe bürünmesini olağanüstü güzel buldum. Bu arada Zerdüşt sunağın üzerindeki kutsal ateşi beslemeyi sürdürüyordu. Bunu yaparken beyaz sakallı dudaklar son defa şu ünlü soruları soruyordu. Şunu soruyorum sana ey Tanrı, bana gerçek cevabı ver. Konuştuklarım arasında kim doğru ve kim kötü? Hangisi? Ben kendim mi kötüyüm yoksa senin kurtuluşundan beni uzak tutan mı? Onu nasıl kötü olarak düşünmeyeyim? Zerdüşt, Dizlerinin üzerine çöktü. Yaklaşık 70 yıl boyunca daha sonra ne olduğunu o kadar sık anlattım ki bazen kendimi tam anlaşılmamış bir metni sürekli ezbere tekrar eden bir okul çocuğuna benzetirim. Fakat başka zamanlar rüyalarda bu ateşi tekrar görür, dumanı koklar, Turanlı savaşçının birden Zerdüşt'ün boynuna hızla inen baltayı kaldıran güçlü kolunu izlerim. Altın renkli kan köpürüp fışkırdığında yaşlı adamın dudakları duaya devam ederek kıpırdar ve barbar ona budalaca bir merakla bakar durur. Sonra Zerdüşt sesini yükseltir, söylediği her sözcüğü işte biliyorum. Zerdüşt genellikle bilge tanrıya törensel sorular sorar. Fakat şimdi o can çekişen elçisinin diliyle konuşur. Zerdüşt Spitama sonsuz hayatın zevklerini sonsuz zamanın sonuna kadar terk ettiğinden aynı lütuf ve nimeti bütün hakikat bağlılarına vereceğim. Turanlı'nın baltası bir defa daha indi. Zerdüşt sunağın üzerine doğru düşerken Bilge Tanrı'nın oğlundan geri kalanı ateş korlarını bile bile göğsüne topladı. Bir mecusi beni güvenli bir yere götürmeseydi benim de sonum aynı olacaktı. Bereket versin ki havama içmeye çok geç gelmişti. Berrak zihni sayesinde kurtulmuş oldum. Geceyi büyük pazarın duman tüten yıkıntıları arasında beraberce geçirdik. Şafak vaktinden hemen önce barbarlar çekildi. Yanlarına yağmalayabildiklerini de alarak tabii. Şehrin kalesi dışındaki her yer harabeye dönmüştü. Biz de annem ve ailemin birkaç üyesiyle birlikte oraya sığınmıştık. Sonraki birkaç günü çok az hatırlayabiliyorum. Valimiz Histaspes şehre geri dönerken yolda birkaç Turanlı yakalamıştı. Annem benden esirler arasında Zerdüşt'ün katilinin olup olmadığına göz atmamı istedi. Bunu yapamadım. Her neyse, bunların hiçbirini tam olarak hatırlayamıyorum. Bu arada uyanıklıkla rüya arasında yarı bir dünyadaydım. Ben buna havama hali diyorum. Turanlı esirlerin şehir kapısının harabeleri dışında sivri kazıkları oturtulmasına seyrettiğimi hatırlıyorum. Birkaç hafta sonra Histaspes kişisel olarak beni ve annemi bizzat alarak Sus'taki İmparatorluk Sarayı'na götürdü. Orada pek hoş karşılandığımızı söyleyemem. Eğer Histaspes olmasaydı hala hayatta olabileceğimden pek emin değilim. Bırakın içinde yaşamayı, ziyaret etmeyi bile düşünemediğim bu harikulade şehirde bu parlak devrin her anının tadını çıkarabilmek herhalde hayal olurdu. Demokrit, Atina'nın harika bir şehir olduğunu düşünüyor. Fakat sen uygar dünyayı görmedin. Umarım bir gün oraları gezer ve Yunanlığından sıyrılırsın. Demokrit 3 aydır benimle. Ben onu, o beni eğitmeye çalışıyor. Fakat ben öldüğümde, sanırım çok kısa bir süre sonra olacak bu, doğuya gitmesi gerektiği konusunda benimle hemfikir. Bu arada o tam bir Yunan, büsbütün Atinalı. Bunu bir kenara yaz. Yaşlı Histaspes'i severdim. Ben bir çocukken bile bana sanki yetişkinmişim ve aynı zamanda 7 yaşında kutsal bir adammışım gibi davranırdı. Doğru, Zerdüşt'ün son sözlerini işiten son kişiydim. Bunlar Bilge Tanrı'nın bir insanın dudaklarıyla söylediği ilk sözcüklerdi. Dolayısıyla bugüne kadar hakikat yolunu takip eden mecusiler beni pek de dünyalı saymadılar. Öte yandan gerçek anlamda beni mezhebin başı olarak atama şeklindeki iyi ve de kötü niyetli çok sayıda teşebbüse karşın ben Zerdüşt'ün mirasçısı değilim. Demokrit bana mecusinin ne anlama geldiğini hala açıklamadığını hatırlatıyor. Hiç şüphesiz Herodot onu Odeon'daki şu can sıkıcı uzun okuma sırasında tamamıyla yanlış anlattı. Nasıl Brahmanlar Hindistan'ın babadan oğula rahipleri ise Mecusiler de Medlerin ve Perslerin babadan oğula rahipleridir. Yunanlar dışında her Ari kabilenin bir rahipler sınıfı vardır. Her ne kadar Yunanların bir sürü tanrısı ve törenleri varsa da onlar rahiplerini kaybetmişlerdir. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum ama onların bizden daha akıllı ve şanslı olduğunu söyleyebiliyorum. Pers geleneği bütün dini törenlerin mecusiler tarafından yönetilmesini şart koşar. Bu muazzam bir gerginlik sebebidir. Çoğu mecusi Zerdüşt'te olmamakla beraber gelenek nedeniyle kutsal ayinlerimize yardımcı olmak zorunda bırakılır. Dedem onları şeytana tapıcılıktan tek tanrıcılığa döndürmekle en iyi işini yapmıştı. Ne var ki kısa süre sonra bunun yeteri kadar iyi olmadığı ortaya çıktı. Belki mecusi, her 10 kişiden biri hakikat takipçisi ise geri kalanı coşkuyla batılı kutsar. Babam Zerdüşt'ün 3. ve en küçük oğluydu. Süvari komutanı olarak İskitya seferinde Büyük Kral Dara'nın yanında savaşmıştı. Babam Tuna Nehri yakınlarındaki küçük bir çatışmada yaralanmış, evine Baktra'ya dönmüş ve orada ölmüş. Ben onu hatırlayamayacak kadar küçükmüşüm. Onun esmer olduğu ve bütün Sipitamalar gibi akik taşı parlaklığında gözlere ve bir elçinin büyülü sesine sahip olduğu söylenir. Ya da annemin anlattığı kadarıyla böyledir. O bir Yunan'dır. Demokrit geniş zaman yapısını kullanmama şaşırıyor. Ben de. Fakat öyle olmalı. Annem Lais şu an kıyı şehri Abdera'nın tam karşısında İyonyalı Yunan bir ailenin kızı olarak doğduğu Tasos adasında yaşıyor. Lais'in babası büyük kralın sadık bir kuluydu. O iğrenç, medilleşmiş sözcü henüz uydurulmamıştı. Zira Anadolu'daki tüm Yunan şehirleri, Hellespont ve Trakya kıyısındaki şehirlerin çoğu Dara'ya haraç ödüyordu. Sorunlar daha sonra Atinalılar yüzünden ortaya çıktı. Demokrit, Lais'in kaç yaşında olduğunu ve babamla nasıl evlendiğini merak ediyor. Önce son soruyu cevaplayayım. Dara'nın tahta çıkışından kısa süre sonra karşılaşmışlar. Bu bir kargaşa dönemiydi. Babil, Pars'a ve Ermenistan'da isyanlar çıkmıştı. Dara'nın paraya, askere ve ittifaklara ihtiyacı vardı. Bu amaçla babamı Sisam tiranı Polikrates'in sarayına elçi olarak gönderdi. Polikrates yıllarca Perslere karşı Mısır firavununun müttefiki olarak kalmıştı. Fakat Mısır'ın artık ordularımıza karşı dayanacak gücü kalmadığını görünce bizim tarafımıza geçti ve yağ geçmiş göründü. Babamın görevi Polikrates'ten para ve gemi almaktı. Görüşmeler çok uzun ve tatsız geçti. Ne zaman Dara'nın bir savaş kaybettiği söylentisi yayılsa babamın Sisam'dan ayrılması emrediliyordu. Tam denize açılacakken saraydan bir haberci geliyor, lütfen geri dönün. Tiran az önce fala baktırmıştır ve başka deyişle Dara savaşı kaybetmemiş, aksine kazanmıştı. Bu oldukça sıkıntılı geçen görüşmeler sırasında babam, Trakya'daki birçok gümüş madeninin sahibi olan Abderalı Megakreon'un çok yardımını gördü. Megakreon, Perslerin dostu ve kaypak Polikrates'in bilge meclis üyesiydi. Ayrıca 11 yaşındaki Lais'in de babası. Babam kızıyla evlenmek istediğinde Megakreon razı oldu. Dara ise bunu kabul etmedi. Karışık evlilikleri, kendisi de siyasi amaçlarla böyle birçok evlilik yapmasına rağmen karşıydı. Sonunda Dara evliliği onayladı ama babamın en az bir Pers kadın almasını şart koşuyordu. Ne var ki babam bir Pers kadınla hiç evlenmedi. Benim doğduğum ayda babam öldü. Lais o zaman 13'ündeydi. Şimdi ise 88'inde. Bu senin ilk sorunun cevabı. Lais, Tasos'ta Abdera'nın karşısında bir evde mutlu bir hayat sürüyor. Bu kuzey rüzgarının sürekli yolunu dövdüğü anlamına geliyor. Fakat o soğuğu hiç hissetmez. O bir İskit gibidir. Görünüşü bile İskit'e benzer. Sarı saçları vardır veya vardı. Mavi gözleri benimkilere benzer. Ya da daha doğrusu mavi beyaza dönmeden önce benimkiler gibiydi. Bu sefer hikayemi başka bir düşünce değil, sen bozdun Demokrit. Neredeydim? Baktra ve Sus arasında bir yerde. Eski ve yeni bir hayat arasında. Gece. Bu sahneyi çok canlı biçimde hatırlıyorum. Baktra ve Partia valisi Histaspes'in çadırına henüz girmiştim. Bir zamanlar Histaspes'e dedem kadar yaşlı gözüyle bakıyordum. Ne var ki 55'ten yukarı olması gerekti. Histaspes kısa boylu, geniş omuzlu, sert bir adamdı. Sol kolunu kullanamıyordu. Gençliğinde bir savaşta kasları kemiğe kadar kesilmişti. Histaspes bir taht travana oturmuş, her iki tarafta meşaleler yanıyordu. Önünde göbeğim üzerine eğilmeye başladığımda sağlam kolunu aşağı uzatarak beni bir taburuya oturttu. Ne olmak istiyorsun dedi. Oğlu büyük kral da dahil olmak üzere herkesle nasıl dolaysız konuşuyorsa çocuklara da en azından bana aynı şekilde hitap ediyordu. Sanırım asker. Gerçek düşüncemi söylememiştim aslında. Tek bildiğim asla bir rahip olmak istemediğimdi. Dikkat edin, rahip diyorum, mecusi değil. Bütün mecusiler rahip olarak da olsalar da bütün rahipler mecusi değildir. Hiç şüphesiz biz Sipitamalarda mecusi değiliz. Şunu da belirtmeliyim ki çocukluğumdan beri dini törenlerden sıkılmışımdır. Kutsal metinleri sürekli hatırlamak zorunda olmak da başımı ağrıtırdı. Bazen kafamı dedemin ilahileriyle taşıyacak derecede dolu bir kavanoz gibi hissettiğim olurdu. Bu arada Kathaylılar insanın ruhunun veya zihninin başta değil midede olduğuna inanır. Şüphesiz bu onların yemek hazırlama ve serviste neden bu kadar titiz olduğunu açıklar. Bu aynı zamanda hafızalarının neden bizimkilerden daha iyi olduğunu da açıklayabilir. Bilgi sınırlı kafa değil, genişleyebilir mide içinde depolanır. Asker mi? Neden olmasın? Yaşıtlarınla birlikte saray okuluna yazılırsın. Okçulukta ümit vaat edersen Hissas Bes'in sesi kısıldı. Çok kolay biçimde düşünce silsilesini kaybedebiliyordu. Onun bitmemiş konuşmalarına, uzun sessizliklerine alışkındım. Devam etmesini beklerken boş boş bir meşalenin ateşine bakıyordum. Hissas Bes bunu bir tür fal sandı. Görüyor musun, gözlerini bilge tanrının oğlundan ayıramıyorsun. Bu oldukça doğal. Hemen gözlerimi kaçırdım. 7 yaşında da olsam bunun ardından ne geleceğini bilebiliyordum. Nitekim geldi de. Sen şimdiye kadar yeryüzünde yürüyen insanların en büyüğünün torunusun. Onu izlemek istemez misin? Evet, isterim. Buna çalışırım. Çocuk rahip rolünü nasıl oynayacağını biliyordum ve oynadım da. Ama büyük krala hizmet etmek de isterim. Yeryüzündeki hiçbir kimsenin daha yüce bir görevi yoktur ve bu görev sadece sana ait. Sen farklısın. Sen oradaydın, tapınakta. Bilge Tanrı'nın sesini sen işittin. Zerdüşt'ün öldürülüşü sırasında yaver giden talihim beni hakikat takipçilerinin sürekli ilgi alanına soktuysa da bazen sade Tanrı tarafından seçilmiş bir Pers soylu olarak doğmuş olsaydım hayatımın daha az karmaşık olabileceğini düşünürüm. Mecusilerimizden biri elimi öpüp tekrar tekrar Bilge Tanrı'nın söylediğinin ne olduğunu anlatmamı istediğinde kendimi bir sahtekar gibi hissettiğim çok oldu şüphesiz. Tabii ki bir inançlı biriyim ben ama bağnaz da değilim. Ayrıca Zerdüşt'ün Bilge Tanrı'nın nasıl yaratıldığıyla ilgili açıklaması, ki buna açıklamama da diyebiliriz, beni hiçbir zaman tatmin etmedi. Bilge Tanrı'dan önce var olan neydi? Bu muazzam derecede önemli soruya cevap aramak uğruna tüm dünyayı gezdim. Demokrit cevabı bulup bulamadığımı soruyor. Bekleyin. Laisten payıma düşen İonyalı kan sanırım beni dini meselelerde bir Pers ve daha da önemlisi bir Spitama için alışılmış olandan daha şüpheci kılmış. Ancak bütün İonyalılar arasında Abderalılar şüpheciliğe en az eğilimli olan insanlardır. Aslında bir Abderalı'dan daha aptal olmak mümkün değildir şeklinde eski bir deyiş vardır. Öyle görünüyor ki Trakya havası Demokrit'in dedeleri ve benim atalarım olan bu Yunan kolonicilerin akılları üzerinde körleştirici bir etki yapmış. Demokrit bana Yunan sofistlerinin en parlağının Abderalı ve bizim kuzenimiz olduğunu hatırlatıyor. Abdera aynı zamanda yaşayan en büyük ressama da sahip. Polyknotos isimli bu ressam pazar yerinde yahut Agora'daki uzun revakları boyamış. Onu hiçbir zaman göremeyeceğim. Hissas Bes bana dedeme olan derin saygısından bir defa daha söz etti. Konuşurken bir yandan da sakat kolunu ovuşturuyordu. Onu mecusilerden kurtaran benim. Yo, hayır, bu tam olarak doğru değil. Zerdüşt'ü Bilge Tanrı kurtardı. Ben sadece arada kullanılan araçtım. Hissas Bes anlatmaktan hiç bıkmayacağı ve benim de hiç dinlemediğim bir hikayeye başladı. Büyük kral beni Baktra valisi yapmıştı. Gençtim. Mecusilerin bana öğrettiği her şeye inanıyordum. Bütün devalara, özellikle de Anahita ve Mitra'ya tapınıyordum. Sık sık zevk için ayin maksadı olmadan havama içiyordum. Bilge Tanrı'ya yeterince kurban da sunmuyordum. Çünkü kim olduğunu bilmiyordum. Sonra Zerdüşt Baktra'ya geldi. Doğup büyüdüğü yer olan Rages'ten kovulmuştu. Şehir şehir dolaşarak doğuya doğru ilerlemiş. Fakat ne zaman hakikati anlatsa Mecusiler tarafından kovulmuştu. Sonunda Baktra'ya geldi. Mecusiler onu şehir dışına çıkarmamı istediler. Fakat ben meraklıydım. Huzurumda Zerdüşt'le tartışmalarını istedim. 7 gün boyunca konuştu ve birer birer bütün tezlerini çürüttü. Onların tanrılarını şeytan, batılın uşakları olarak isimlendirdi. Sadece bir tek tanrı olduğunu, fakat bu tek yaratıcıyla birlikte kötülük ruhu olan Ahriman'ın da var olduğunu, onun hakikatin asla barışamayacağı batıl olduğunu kanıtladı. Geriye dönüp baktığımda Hissas Bes'in karakter açısından doğuştan bir mecusi yahut rahip olduğunu farkına varıyorum. Zerdüşt'ün torunu ya da oğlu olsa gerekti. Fakat manevi olarak zaten öyleydi. Hissas Bes dedemin öğretilerini kabul ettiğinde Baktra mecusilerine de kendisine uymalarını emretti. Görünüşte hepsi bu emre boyun eğdiler. Oysa özel hayatlarında bugüne kadar çoğu her zaman yaptıkları gibi şeytanlara tapınmayı sürdürmekteler. Zerdüşt'ün sahneye çıkması bu yakınlarda Sparta'yı yerle bir eden deprem gibiydi. Mecusilere taptıkları tanrıların gerçekten şeytan olduğunu söylüyordu. Ayrıca çeşitli ayinlerini, özellikle kurban törenlerini sadece sapıklık değil, rezalet olarak görüyordu. Onları din adına aşırılıkta bulunmakla suçluyordu. Örneğin mecusiler kutsal Haoma'yı içerlerken canlı bir öküzün kellesini uçuruyorlardı. Sonra kendilerine öküzün Bilge Tanrı'ya ait olan kısımlarını ayırıyorlardı. Mecusilerin Zerdüşt'e içten içe kızdıklarını söylemeye gerek yok. Fakat Hystaspes sayesinde Baktralı Mecusiler ayinlerinin çoğunu düzeltmek zorunda kalmışlardı. Hystaspes'le birlikte çadırda olduğum anı hatırladığımda oğlu büyük kralın sarayında benim için ne ümitler ve korkular beslediğini anlamaya başlıyorum. Dara birkaç yıl önce büyük bir törenle bilge tanrı ve elçisi Zerdüşt'ü kabul etmişti. Dedem öldürüldüğünde Hystaspes beni Zerdüşt'ün sürekli ve görünür bir hatırası olarak Dara'ya göndermeye karar verdi. Dara'nın o tahta çıkmasına katkıda bulunan altı soylu ailenin bir üyesiymişim gibi eğitilecektim. Sus'ta birçok düşmanın olacak dedi Hystaspes, sanki bir çocuk değil de düşünceli bir devlet adamıymışım gibi. Mecusilerin çoğu şeytana tapar. Özellikle de eski medyadan olanlar. Batılın takipçileridir onlar. Sarayda da oldukça büyük nüfusları vardır. Oğlum onlarla olan ilişkilerinde çok fazla hoşgörülüdür. Hystaspes'in oğlu Dara'yı eleştirme eğilimi eski kafalı Pers soylu sınıfını her zaman şaşırtmıştır. Fakat ne o ne de Dara sarayda yetişti. Aslında doğruyu söylemek gerekirse imparatorluk ailesinin Alkmaionlar silsilesi büyük Cyrus'un oğulları öldürüldüğünde kesilmişti. Alkmaionların uzaktan akrabası olan genç Dara, soylu altılının ve de bilge tanrının yardımıyla tahta ele geçirdi. Sonra Zerdüşt'ü kendisiyle beraber olmaya davet etti. Fakat dedem Baktra'yı terk etmeyecekti. Eğer terk etmiş olsaydı daha uzun bir hayatı olurdu ve ben de yıllarca böyle bir tehlike içinde yaşamazdım. Hystaspes sakat kolunu düzeltti. Oğlum hakikat takipçisi olduğuna yemin ediyor. Pers olduğundan yalan söyleyemez. Bir tarihçi veya karşıt tarihçi olduğumdan Persler için yalan söylemekten daha kötü bir şey olmadığını belirtmeliyim. Oysa bu Yunanlar için büyük zevktir. Bu böyledir. Çünkü Yunanlar birbirlerine bir şeyler satarak yaşamak zorundadır. Ve tabii ki bütün tüccarlar yalancıdır. Pers soylu sınıfının alışveriş yapması geleneklerle yasaklandığından onlar yalan söyleyemez. Hystaspes oğlunun dini coşkudan yoksun olmasından hiç memnun değildi. Dara'nın her biri farklı tanrılara sahip binden fazla şehri yönetmesi gerektiğini biliyorum. Ateş tapınaklarımız onarttığında deden memnun olmuştu. Fakat Babil'deki Belmarduk tapınağını eski haline soktuğunda da deden dehşete kapıldı. Ben de. Fakat oğlum bütün topraklara hükmettiğinden ne kadar bozuk da olsalar bütün dinleri kabul etmek zorunda olduğuna inanıyor. Hystaspes sağlam kolunu yavaşça yanındaki meşalenin alevine uzattı. Eski bir mecusi oyunu. Büyük kralın sarayı hiziplere bölünmüştür. Kendine dikkat et. Sadece büyük krala ve bilge tanrıya hizmet et. Kralın eşlerinden her birinin kendi destekçileri vardır. Onlardan uzak dur. Saraydaki Yunanlardan da sakın. Çoğu yeni demokrasilerden kovulan tiranlardır. Onlar sonsuza kadar oğlumu diğer Yunanlara karşı savaşa sokmaya çalışacaklardır. Kötü insanlar çok da ikna ediciler. Annen Yunan olduğundan. Hystaspes bu cümleyi de yarım bıraktı. Annemi sevmiyordu çünkü Pers değildi ve eğer Melezoğlu Bilge Tanrı'nın sözlerini işitmek üzere seçilmemiş olsaydı onu da sevmeyecekti. Bu Hystaspes'e akıl almaz görünmüş olmalı. Yarı Yunan bir çocuk Bilge Tanrı'nın sesini işitmek üzere seçilmişti. Doğruyu söylemek gerekirse Tanrı'nın işine pek akıl sır ermiyor. Bu herkesin kabul ettiği bir gerçek. Okula gidecek yaşa erişene kadar haremin her tarafına girip çıkacaksın. Dikkatli ol. Kralın eşlerini iyi tanı. Onlardan üçü çok önemlidir. En yaşlı karısı Gobryas kızlarından biridir. Dara onunla 16 yaşındayken evlendi. Üç oğlu vardır. En büyükleri Artabazanes. O şimdi yetişkin biri. Dara'nın yerine geçmesi bekleniyor. Fakat kral ikinci karısı ve büyük Cyrus'un kızı olduğundan kraliçe olan Attossa'nın büyüsüne kapılmış. Dara'ya kral olduktan sonra üç oğul verdiği için bunlardan en büyüğünün tek meşru varis olduğunu ileri sürüyor. Ayrıca çocuk Cyrus'un torunu olarak gerçekten asil. Adı Xerxes. Böylece yaşadığı müddetçe hayat boyu arkadaşım olacak adamın ismini ilk defa işitmiş oldum. Hystaspes ciddi ciddi yüzüme bakıyordu. Ben ise uykuyla boğuşuyor, uyanık görünmek için elimden geleni yapıyordum. Memnun etmem gereken Attossa dedi Hystaspes. Oysa biraz önce beni kralın eşlerinden ve hiziplerinden uzak durmam konusunda uyarmıştı. Fakat diğer eşlerini ve harem ağalarının da düşmanlığını çekme. Bir yılan kadar sinsi olmalısın. Bilge Tanrı adına hayatta kalmalısın. Bu kolay olmayacak. Harem rezil bir yerdir. Astrologlar, büyücü kadınlar, şeytana tapanlar ve kötülüğün her türlüsü haremdeki kadınlar arasında rağbettedir. Partinin en kötüsü ise Atossa'dır. Babası Cyrus gibi bir kral olabilmek için bir erkek olarak dünyaya gelmesi gerektiğine inanır. Fakat erkek olmadığından bu eksikliği büyüyle doldurmaya çalışıyor. Kötülük tanrıçası Anahita'ya dua ettiği özel bir ibadet yeri vardır. Bir yandan Atossa ve diğer yandan Mecusiler arasında hayatın pek kolay olmayacak. Mecusiler seni batıl yola döndürmeye çalışacaklardır. Fakat buna fırsat verme. Yeryüzünde bilge tanrının elçisi olduğunu, Sus'ta hakikat yolunu izlemen, şimdiye kadar yaşayan en kutsal insan olan Zerdüşt'ün görevini sürdürmen için bizzat onun tarafından gönderildiğini sakın unutma. Bütün bunlar askerler okulda, mecusiler ve rahipler yahut sofistler kadar çok zaman harcamak zorunda olmadığından asker olmak isteyen uykulu bir çocuk için oldukça sıkıcıydı. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 50.